İkinci ayrım. Deri bir zırhtır. Elbette bir armadillonun zırhı gibi bir zırh değildir deri. Bizi bir pumanın dişlerinden koruyamaz ama pek çok şeyden korur. Bu arada pumalardan korunmak için Allah bize armadillonun zırhı gibi bir zırh vermemiştir ama başımıza akıl vermiştir. Böylece pumalardan korunabiliriz. Bir pumanın kuyruğuna basmamayı akıl edebiliriz mesela. Ya da bir pumanın kuyruğunu asla tutmamayı ya da tuttuysak da asla bırakmamayı. Bence en iyisi pumalardan uzak durmak. Her neyse, ne diyordum? Deri bir zırhtır. Evet, hem de harika bir zırhtır. Yetişkin bir insanın derisi yaklaşık 2 metrekarelik bir alanı kaplar. Ayak parmaklarımızın aralarından kulak kepçemizin içine kadar derinin vücudumuza sarıp sarmalamadığı hiçbir yer yoktur. Gözlerimiz bile göz kapağı denen derilerle koruma altına alınmıştır. Deri son derece esnek ve sağlam bir organdır. Pek çoğumuzun başına koşarken, atlarken, oturup kalkarken giydiği pantolonun cart diye en olmayacak yerinden yırtılması gibi bir olay gelmiştir. Oysa derimizin başına böyle bir olay kolay kolay gelmez. Bu ancak çok ciddi kazalar sonucu olur. Deri bu kadar sağlam bir elbise olmasaydı, olimpiyat oyunlarına ambulans yetiştiremezlerdi. Mesela sırıkla yüksek atlamaya kalkan atletlerin derileri cart diye yırtılır ve kendilerinden önce olimpiyat rekorunu iç organları kırardı. Ne kadar korkunç bir durum. Ancak deri az önce de söylediğimiz gibi son derece esnek ve sağlamdır. Öyle kolay kolay cartlayıp patlamaz. Derimizin böyle sağlam yaratılmış olması, hemen altındaki kas, kemik ve özellikle karın bölgemizdeki organların korunması açısından son derece önemlidir. Derinin koruyucu zırh görevi bununla kalır mı dersiniz? Kalmaz elbette. Deri bizi güneş ışığının zararlı etkilerinden büyük ölçüde korur. Eğer derimiz şimdikinden daha ince ya da zayıf olsaydı, güneş kremlerini tenimize sürmek yerine içmek zorunda kalırdık. Ama bunun işe yarayacağından da şüpheliyim. Deri su geçirmez. Hem vücudumuzdaki suyu dışarıya kaçırmaz, hem de yağmurlu havalarda davul gibi şişmemizi engeller. Eğer derimiz su geçirseydi, denize giren herkes oradan kocaman bir deniz ineği kadar şişerek çıkardı. Peki bitti mi? Hayır, bitmedi. Çevremiz mikroplarla ve bakterilerle doludur. Dokunduğumuz her şeyde öyle ya da böyle bir takım zararlı mikroskobik canlılar vardır. Ve bunlar bizi hasta etmek için adeta sıraya girmişlerdir. Fakat derimiz mikroplara karşı olağanüstü bir güvenlik duvarıdır. Derinin en üst katmanı tamamıyla ölü hücrelerden oluşur. Çünkü alt tabakalarda ölen hücreler üst tabakaya doğru postalanır. Böylece en üstte ölü ama çok sağlam bir tabaka oluşur. Bu tabakaya yapışan bakteriler yiyecek hiçbir şey bulamadıkları için açlıktan sersefil olup giderler. Ayrıca üst derideki ölü hücreler sürekli dökülürler ama alttan sürekli yeni hücreler gelir. Böylece üst derinin hemen altında cillop gibi yepyeni bir tabaka her daim bulunur. Mikroplar ve bakteriler bu tabakadan içeriye kolay kolay giremezler. İş bununla da kalmaz. Derimizin en üstündeki bu ölü hücre tabakasına uyum sağlayabilen bir takım zararsız mikroplar vardır. Bunca azların bize bir zararı olmaz. Kendi hallerinde yaşayıp giderler. Ölü deri tabakası bu organizmaların memleketi gibidir ve dışarıdan gelen zararlı mikrop ve bakteriler bu memlekete girmeye kalktıklarında işte o zararsız mikroplar onlarla savaşa tutuşurlar. Bu işten de derinin asıl sahibi olan bizler karlı çıkarız. Nasıl sistem ama? Peki bitti mi? Hayır, bitmedi. Hamama giren terler. Ama niye terler? Üst derimizin hemen altındaki alt deri tabakasında yoğun bir kılcal damar ağı vardır. Sıcak ortamlarda vücut ısımız arttığında mesela hamama falan girdiğimizde bu kılcal damarlardaki kan akışı hızlanır ve artar. Çünkü vücudumuzun içi dışından daha sıcaktır. Deri altındaki kılcal damarlara dolan kan içeriye oranla daha serin bir bölgeden geçtikleri için bir miktar ısı kaybeder. Böylece vücut ısımız korunmuş olur. Ancak vücut ısısının korunması için bu kadarı yetmediğinde bu kılcal damarlardan deri altımızda bulunan ter bezlerine su aktarılır. Bu ter bezleri birer baca gibi sayısız gözenek ile üst deriye açılır. Evet, derimiz her ne kadar su geçirmiyorsa da naylon branda gibi tamamen deliksiz bir yapıda değildir. Derinin üzerinde sayısız minik gözenek bulunur. Kandan ter bezlerine geçen su bu bacalar yardımıyla dışarıya atılır. İşte biz buna terleme diyoruz. Hamama gidenler bu yüzden terler. Derimizin üzerine çıkan su damlacıkları tenimizin ısısını kullanarak buharlaşır. Böylece vücudumuz fazla ısıdan kurtulmuş olur. Peki soğuk havalarda ne olur? Soğuk havalarda ise bu sistem tersine çalışır. Kılcal damarlar büzüşür. Kan akışı ve miktarı azalır. Terleme minimum seviyeye iner. Dışarıya kaçan ısı miktarı en alt seviyeye indirilir. Gördüğünüz gibi deri vücudumuzun sağlığı için mükemmel bir klima gibi çalışır. Sert, yumuşak, sivri, soğuk, sıcak, keskin. Deri tüm bu özelliklerinin yanında sahip olduğumuz en büyük duyu organıdır. Çünkü derimiz dokunduğumuz şeyin ya da bize dokunan bir şeyin pek çok özelliklerini hissetmemize yarar. Mesela sıcak su ile soğuk suyu, sert taş ile yumuşak toprağı görerek, duyarak, koklayarak değil, sadece dokunarak anlayabiliriz. Özellikle bize acı veren tehlikeli şeyleri anında fark etmemiz açısından bu çok önemlidir. Saçlar, kaşlar ve öteki kıllar. Başımızdaki saçlardan göz kapaklarımızdaki kirpiklere kadar vücudumuzdaki tüm kıllar ve tüylerin kökleri derimizdedir. Her bir kıl için derimizin altında bir kıl kökü vardır. Bu kıl kökü kılın ya da saçın beslenmesini ve uzamasını sağlar. Ancak saçlarımız onları kesmediğimiz sürece uzayabildiği kadar uzadığı halde kaşlarımız, kirpiklerimiz belli bir uzunluğa geldiklerinde daha uzamazlar. Vücudumuzdaki öteki kıllar da böyledir. Tüm saçlar ve kıllar aynı maddeden yaratıldığı halde hepsinin aynı şekilde uzamaması gerçekten ilginç bir durumdur. Eğer kirpiklerimiz saçlarımız gibi uzayacak olsaydı başımız gerçekten büyük belada demekti. Aynı şey kaşlarımız için de geçerli. Onlar da kafalarına göre uzamazlar. Allah yeryüzünde yarattığı her şeyi belli bir ölçü koymuştur. Ne okyanuslar sınırlarını aşabilir, ne yıldızlar kafalarını esen yörüngelerde uçabilir, ne de tek bir kıl istediği kadar uzayabilir. Kendi kendini tamir eden elbise. Gömleğindeki bir yırtığın bir süre sonra kendi kendine eski haline döndüğünü görsen nasıl şaşırırdın değil mi? Peki, kazara elini kestiğinde derinin bir süre sonra eski haline döndüğünü ve kesikten geriye bazen hiçbir iz, bazen de sana yaptığın dikkatsizliği hatırlatan minik bir iz bırakarak kaybolduğunu gördüğünde de şaşırıyor musun? Bence kesinlikle şaşırmalı ve hayatın boyunca üzerine taşıdığın bu olağanüstü organ için şükretmelisin. Hiç değilse arada bir. En kaba hatlarıyla sana anlatmaya çalıştığım deri mucizesinin elbette daha pek çok akıl almaz sırları var. Fakat bizim vücudumuz öyle çok akıl almaz mucizelerle dolu ki eğer derimiz hakkında konuşmaya devam edersek diğerlerine bu kitapta yer kalmayacak. Mesela vücudumuzu ayakta tutan iskeletimizi oluşturan kemikler. Bir deniz anası ile aramızda ne fark var ki? Kemiklere de bir bak, nasıl bir araya getiriyoruz. Sonra da onlara et giydiriyoruz. Bakara Suresi 259. Bir deniz anası ile bir insan arasındaki farkları yazmaya kalksam, oraya İstanbul'un telefon rehberinden daha kalın bir kitap çıkardı. O yüzden deniz anaları ile aramızdaki sayısız farktan sadece bir tanesiyle idare etmeye bakacağım. Deniz analarının iskeletleri yoktur. Evet, bu kemiksiz mahluklar karaya vurduklarında pelte gibi yapıştıkları yerde kalırlar. Ta ki aç bir martı gelip onları mideye indirene kadar. Bu arada martıların deniz anası yiyip yemediklerinden pek o kadar emin değilim. Ama giriş paragrafı için yeterince ilgi çekici bir örnek oldu sanırım. Aslında şöyle de yazabilirdim. Meraklı bir çocuk eline geçirdiği bir sopa ile onu delik deşik edene kadar. Bu da çok vahşi oldu. En iyisi şu. Şefkatli bir hayvansever ona bir şut çekip tekrar denizin serin sularına karışana kadar. Her neyse. Görüyorsunuz ya, konuyu dağıtmak ne kadar kolay, toparlamak ise ne kadar zor. 206. Eğer bir röntgen filmi çektirmek zorunda kalmadıysanız, hayatınız boyunca hiçbir kemiğinizi görmüş olamazsınız. Oysa tepeden aşağıya tüm vücudumuz adına iskelet dediğimiz kemik bir organla kaplıdır. Ağırlığımızın %20'sini bu kemik organ oluşturur. Ve bu %20'lik yaratılış harikası bedenimize şu an sahip olduğu şekli verdiği gibi oturmak, kalkmak, yürümek, koşmak, yazı yazmak, yemek yemek, PlayStation oynamak ve daha aklınıza gelebilecek tüm hareketlerimizi yapmamıza imkan tanır. Bize bir deniz anası gibi düştüğümüz yerde pelte gibi kala kalmaktan ve aç bir martı tarafından didiklenmekten koruyan işte bu kemik iskeletimizdir. Doğduğumuzda vücudumuzda 360'a yakın kemik vardı. Ama zaman içinde bazılarıyla kaynaşıp birleşti ve bu sayı 206'ya indi. Şu an vücudumuzda irili ufaklı tam 206 parça kemik vardır. İskeletimiz işte bu 206 parça kemiğin bir araya getirilmesiyle yaratılmıştır. Bu mükemmel ötesi bir sistemdir. Sağlam ve hafif bir malzeme. Mimarlar ve mühendisler için en büyük problem yapıların sağlam olması, sağlam olduğu kadar da hafif olmasıdır. Fakat bu iki özelliği bir araya getirmek çoğu zaman mümkün olmaz. Çünkü bunlar birbirinin zıttı gibi duran özelliklerdir. Bir şey çok sağlam ise genelde çok ağır olur. Mesela mermer bir blok, oldukça sağlam olmakla beraber bir o kadar da ağırdır. Kemiklerimizin yapısı kelimenin tam anlamıyla bir mühendislik harikasıdır. Hem sağlamdır hem de hafiftir. Çünkü kemikler bir mermer blok gibi içi tamamen dolu bir şekilde yaratılmamıştır. Kemiklerin içi birbirlerine sayısız köprücükle bağlı sayısız gözenekten oluşur. Böylece kemiğe binen yük bu gözenekler arasındaki köprülere dağıtılır. Gözenekler boş olduğu için de kemikler aynı zamanda hafiftir. Bu gözenekli yapı modern mimaride 100 yıla yakın bir zamandır kullanılmaktadır. Mesela Eyfel Kulesi bu tarz bir mimari eserdir. Eğer kemiklerimiz bu şekilde yaratılmamış olsaydı, kemiklerin içi tamamen dolu yaratılsaydı, iskeletimizin ağırlığı şimdikinden çok daha fazla olurdu. Üstelik şimdiki kadar da sağlam olmazdı. Bırakın koşmayı, doğru düzgün yürüyemezdik bile. Tüm bedenimizde üzerine en fazla ağırlık binen kemik uyluk kemiğidir. Kalçamızdan dizimize kadar olan bölgedeki kemik. Ayağa kalktığımızda bu kemiklere vücut ağırlığımızın 3 katı kadar yük biner. Bir kemik aynı orandaki çelikten daha sağlamdır. Aynı zamanda 10 kat daha esnek ve 3 kat daha hafiftir. Dikey durumda bir uyluk kemiği neredeyse 1 ton ağırlığa dayanabilecek kapasitededir. Siz bir de haltercileri, Eminönü ve civarını alınlarının teriyle en helal parayı kazanan hamalları düşünün hele. Bunun dışında vücudumuzdaki kemikler görevlerine göre değişik yoğunlukta yaratılmışlardır. Her nefes alıp vermemizde şişen akciğerlerimizin üzerindeki göğüs kafesini oluşturan kemikler son derece esnektir. Eğer bu kadar esnek olmasalardı, nefes alıp vermek bizim için tam bir işkence olurdu. Fakat beynimizi koruyan kafatasını oluşturan kemikler oldukça serttir. Çünkü hareket etmeleri gerekmediği gibi beyin gibi hassas ve önemli bir organı korumakla görevlidirler. Sinir bozucu kabı gıcırtısı ve eklemler. Dünyanın en berbat seslerinden bir tanesi paslı bir kapı menteşesinin kapı her açılıp kapandığında çıkardığı ses olsa gerektir. Tabii bir muzlu süt kutusundan pipetle çekilen son yudumun ardından duyduğumuz o sesinden sonra. Peki kapılar neden zaman içinde gıcırdamaya başlar? Gün içinde onlarca kez açılıp kapanan kapının menteşeleri metaldir ve metal her açılıp kapandığında birbirine sürte sürte aşınır, pürtüklenir ve sürtünme yepyeni zamanlarındakinden daha zor bir hal alır. Bunun tek çaresi kapıyı bir güzel yağlamaktır. Yağ, menteşenin aşınmış metal yüzeyindeki minik girinti çıkıntıları doldurur ve sürtünmenin etkisini ortadan kaldırır. O yüzden gıcırdayan kapılara kızıp köpüreceğinize kalkıp yağlayın onları. Acaba dizlerimiz, bileklerimiz gibi eklem yerlerimiz hayatımız boyunca yüz binlerce kez açılıp kapandığı halde neden gıcırdamaz? Bunun cevabı son derece basittir ama bir o kadar da mucizedir. Çünkü kemiklerimizi bir araya getirip iskeletimizi yaratan Rabbimiz, eklem yerlerimiz arasında bir boşluk bırakmıştır. Bu boşluk da adına eklem sıvısı denen bir sıvı ile doludur. Eklem sıvısı olağanüstü derecede kaygan ve yağlı bir sıvıdır. Böylece kemiklerimiz hareket ederken birbirine sürtünüp aşınmaz. Bunun dışında özellikle dizlerimiz gibi çok yük binen eklem yerlerimiz de kemiklerin uç kısımlarında kemik kadar sert olmayan kıkırdak bir yapı ile kaplanmıştır. Dizimize binen yük arttığında bu kıkırdak yapının hemen altında bulunan yoğun bir yağ tabakasından kemikler arasına ekstra bir yağ sızar. Bu yağ iki kemiğin hareket ederken kelimenin tam anlamıyla yağ gibi kaymasını sağlar. Kemiklerinde canı var. Muhtemelen siz de pek çok insan gibi kemiklerin cansız olduklarını zannediyorsunuzdur. Fakat hayır, bu bir yanlış bilgidir ve ben Deniz şimdi burada bu yanlış bilgiyi düzelteceğim. Çünkü kemiklerin de canı vardır. Onlar da tıpkı diğer organlarımız gibi canlı birer organdırlar. Kemiklerin içinde kılcal damarlardan daha kılcal damarlar, sinir ağları ve kemik iliği bulunur. Her ne kadar çok sağlam olsalar da kemikler de elbette bir takım kazalar sonucu kırılır. Belki aranızda düşerek kol bacak kemiğini kıranlar vardır. Ne oldu peki sonra? Kırılan kemik bir süre sonra iyileşti, yani kırık yer birbirine kaynadı değil mi? İşin garip tarafı, kaynayan kemik eskisinden bile sağlam olur. Bu, kırılan bir kalemin bir süre sonra kendi kendine yapışıp sağlamlaşması kadar acayip bir durum değil midir sizce? Evet, acayiptir ve bizler için büyük bir rahmettir. Ya Allah kemiklere böyle bir özellik vermeseydi? Kalsiyum çok mühim. Her sabah bir bardak sütü boğazınızdan aşağıya neredeyse döker gibi size zorla içiren annelerinizin derdi nedir? Kalsiyum almanız. Çünkü kalsiyum çok mühimdir. Ama kalsiyumun görevi sadece boyumuzu uzatmak ve kemiklerimizi güçlendirmek değildir. Vücudunuzda kalsiyum tükenseydi sinirlerimiz hiçbir uyarıyı alamazdı. Yani vücudunuzun telefon hattı kesilirdi. Bu felç olmak, hiç hareket edememek, hiçbir şeye tepki verememek, dahası tüm organ faaliyetlerinin durması demektir. Kalsiyum kanımızın pıhtılaşmasını da sağlar. Eğer vücudumuzda kalsiyum olmasaydı, parmağımızdaki minicik bir kesikten akan kan asla durmayacak ve bir iğne deliği kadar yara yüzünden kan kaybından ölecektik. Bakınız ne fena bir durum. O yüzden süt içerken, yoğurt peynir yerken mızıldanmayı kesin artık. Vücut için bu kadar önemli olan kalsiyum kemiklerde depo edilir. Evet, kemiklerimiz birer kalsiyum deposudur. Kemik hücreleri kanımızdaki kalsiyumun yanında fosfor maddesini de yakalar ve depo eder. Siz kalsiyum ve fosforu görseniz tanır mısınız? Elbette tanımazsınız. Peki kemik hücreleri tanır mı? Hayır, onlar da tanımaz. Ama onlara bu görevi veren Allah'tır. Ve yeryüzünde bulunan her şey gibi bilseler de bilmeseler de, farkında olsalar da olmasalar da, isteseler de istemeseler de kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine getirirler. Kimin için peki? Elbette bizim için. Kemik iliği denen mucize. Bazı teknolojik aletler vardır. Pek çok işi yaparlar. Mesela müzik çalarlar, fotoğraf çekerler, video gösterirler, film çekerler, oyun oynatırlar, çok güzel zeytinyağlı yaprak sarması sararlar falan. Ama bir tek alete bu kadar çok özellik koymanın bir kötü tarafı vardır. O aletler hiçbir işi adam gibi yapamazlar. Hepsini bir miktar yaparlar. Mesela asla profesyonel bir fotoğraf makinesi gibi fotoğraf çekemezler. Dolmalarda hiç lezzetli olmaz. Allah'ın yeryüzünde yarattığı sayısız sanat eserinde ise birden çok fonksiyon en mükemmel seviyede kendisini gösterir. Mesela kemikler vücudumuza en mükemmel formu verirken binlerce değişik hareketi yapmamızı sağlarlar. Aynı zamanda beyin gibi organlarımızı korurlar. Bizi ve bizim taşıdıklarımızı taşırlar. Kalsiyum depolarlar. Ve bütün bunları en mükemmel şekilde yaparlar. Bunların üstüne kemiklerin çok çok önemli bir görevi daha vardır. Kemiklerin ortası boştur ve bu boşlukta kemik iliği bulunur. Kemik iliğinin görevi kan hücresi üretmektir. Kan hücrelerinin iki önemli görevi vardır. Bedenin her bir köşesine oksijen taşımak ve mikroplarla savaşmak. Eğer iliklerdeki kan hücresi üretimi durursa kan hücrelerinin sayısı azalır. Oksijen taşıyan hücreler azaldığında vücut oksijensiz kalır. Bu ölüm demektir. Vücuda bir takım mikroplar girdiyse kan hücrelerinin bir kısmı bunlarla mücadele eder. Kemik iliği bu konuda da son derece önemli bir görevi üstlenir. Bu olağanüstü sistem öyle evrimle, tesadüfle açıklanabilecek bir şey değildir. Rabbimizin iliklerimize kadar işlemiş kudret ve ilminin en çarpıcı örneklerinden biridir. İşte size kemiklerin olağanüstü yaratılışlarından çarpıcı bir örnek daha. Kaslar nasıl kasılır? İlk gençlik çağlarımın başında, hani şu saçlarınızı hangi tarafa tarayacağınızı bir türlü karar veremediğiniz zamanlar. Kas geliştirme sporlarına merak saldım. O zamanlar pek bir modaydı. Fakat bu kas geliştirme işini hatırı sayılır miktarda abartan bazı sporcuların giderek bataklık kurbağaları kadar çirkinleştiğini görmek beni bu işten fena halde soğuttu. Aslında sabah akşam şınav, mekik ve barfiks çekme işi beni pek sarmadı desem daha doğru olacak. Evet, bu işler bana göre değildi kesin. Bitmek tükenmek bilmeyen bir takım spor hareketleri yapmaktansa sırt üstü yatıp Pippi Longstocking'in eğlenceli hikayelerini okumayı seçtim. Tabii bunun bir de bedeli oldu. Sıska ve soluk benizli bir çocuk olarak kalmak. Aslında en iyisi kaslarımızı sağlıklı bir şekilde geliştirmek için az da olsa sürekli spor yapmaktı. Allah bedenimizdeki kasları kas kas kasılmak için yaratmamıştı. Kasların görevi olur olmaz yerde pazularını şişirip "Döverim sizi ha!" diyerek milletin gözüne sokmak da değildi. Kaslarımız vücut makinemizin motorlarıydı ve olağanüstü bir yaratılışları vardı. Kas teşkilatının iç yapısı. Evet, bu ara başlığın size Hindistan'daki kast teşkilatını çağrıştırdığını biliyorum. Bunu bilerek yaptım. Yani bir kelime oyunu olsun diye. Peki, kaslarımız ile kadim Hindistan'dan günümüze kadar varlığını devam ettiren ve insanları en alttakiler ve en üsttekiler diye sınıflara ayıran kast teşkilatı arasında nasıl bir ilişki vardır? Cevap veriyorum. Hiçbir ilişki yoktur. Ben yine konuyu dağıttım o kadar. Ama merak etmeyin, hemen toparlıyorum ortalığı. Bazıları bu satırları okurken bir yandan da kaslar ve kast teşkilatı arasındaki ilişkiyi çözmek için beyin hücrelerine fazladan mesai yaptırdı değil mi? I'm sorry. Kaslar nasıl kasılır? Vücudumuzdaki organların, buna kemiklerimiz de dahil, hareket etmek için kaslara ihtiyaçları vardır. Kaslar bir otomobilin motoru gibidir. Besinler aracılığıyla vücudumuza giren yakıt, kas hücrelerinde enerjiye dönüşür. Ve biz elimizi kaldırırken, başımızı çevirirken, adım atarken, koşarken ve göz kırparken bu enerjiyi kullanırız. Vücudumuzdaki kasların bir kısmı biz onların hareket etmesini istediğimiz zaman hareket ederler. Mesela kolumuzu kaldırmak istediğimizde kolumuzdaki kaslar harekete geçer. Parmaklarımızı oynatmak istediğimizde ellerimizdeki sayısız kas mükemmel bir uyum içinde aynı anda harekete geçer ve parmaklarımızı istediğimiz şekilde oynatabiliriz. Yazı yazabilir, kaşık tutabilir ya da işaret parmağımızı ileriye doğru uzatabiliriz. Bazı kaslarımız ise çalışmak için bizim keyfimizi beklemezler. Mesela kalp kasları. Kalbimiz doğduğumuz günden beri durmadan çalışır. Yorulduğumuzda, heyecanlandığımızda yahut korktuğumuzda hızlı hızlı çalışır. Uyuduğumuzda biraz daha yavaşlar, sakinleşir ama yine de çalışır. Kalp kaslarımızın çalışması bize bağlı değildir. Biz bilsek de bilmesek de kalbimiz çalışır. Tıpkı diğer iç organlarımızın çalışması gibi. Vücudumuzdaki bu full otomatik sistemin faydalarını sıralamaya gerek bile duymuyorum. Bir an için kalbinizin çalışmasının bizim kontrolümüze verilmiş olduğunu düşünün. Sanırım hiçbirimiz 24 saati canlı olarak tamamlayamazdık. Vücudumuzdaki bazı özel kaslar hem otomatik bir sistemle hem de isteğimize göre çalışır. Mesela göz kapaklarımız. Gözlerimizin temiz ve nemli kalması için son derece önemli bir sistem olan göz kapakları gün içinde sayısız kez açılır kapanır ve bunların neredeyse tamamı farkında olmadan gerçekleşir. Ama biz istediğimiz zaman da gözlerimizi kapatıp açabiliriz. Teknolojik bir benzetme yapmam gerekirse göz kapaklarımız hem otomatik hem de manuel kullanıma göre yaratılmıştır. Kas gücü nereden gelir? Bir otomobilin benzini yakarak enerjiye dönüştürmesi gibi yediğimiz içtiğimiz besinlerle kanımıza karışan glikoz maddesi kas hücrelerimizde yakılarak enerjiye dönüştürülür. Bu son derece karmaşık bir işlemdir. Siz en iyisi bu işleri fen bilgisi öğretmeninize sorun. Tabii biyoloji öğretmenlerine de sorabilirsiniz. Bizim zamanımızda beden eğitimi öğretmenleri de bu konular hakkında fazlasıyla bilgiye sahip idi. Eminim hala öyledir. Kas hücrelerimizdeki glikozu yakıp enerjiye dönüştürmek için büyük oranda oksijen gerekir. Ama vücudumuza giren oksijenin tamamını hareket etmek için kullansaydık, beyin gibi önemli organlarımızın ihtiyacı olan oksijen kalmazdı. Beyin faaliyetleri sekteye uğrardı. Belki çok daha hızlı koşardık ama niye ve nereye koştuğumuzu hatırlayamaz hale gelebilirdik. Bu yüzden kas hücrelerimizde glikozu oksijene gerek duymadan laktik asit adı verilen bir maddeye dönüştürebilecek bir sistem kurulmuştur. İşte bu işlem sırasında da enerji açığa çıkar. Neden yoruluyoruz? Şahsen kendimin birkaç kez egale etmeye çalıştığım barfiks rekorum 2,5'tur. Yani 2 tam, 1 de yarım. Yarımı tamam etmek şimdiye kadar pek nasip olmadı. Çünkü kollarımdaki kaslar her seferinde "bizden bu kadar" demektedirler. Peki neden yoruluruz? Yoruluruz çünkü uzun süre yüksek performansla çalıştırdığımız kaslarımız gerekli enerjiyi sağlamak için çok fazla glikozu laktik asite dönüştürmek zorundadır. Bunun sonucu olarak kaslarımızdaki laktik asit oranı yükselir. Önce hafif hafif yorulduğumuzu hissederiz. Sonra kaslarımız sertleşmeye ve ağrımaya başlar. Bazılarına pek fena halde kramp girer. Artık ne koşacak, ne topa vuracak, ne de yarım kalan barfiks hareketini tamamlayacak hali kalmaz. Benim gibi barfiks demirinde asılı kalır. Laktik asitten kurtulmanın tek yolu daha fazla oksijendir. İşte bu yüzden yorulup bir kenara çöktüğümüzde dilimiz yarım metre dışarıya sarkar ve hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlarız. Çünkü vücut makinemizin acilen oksijene ihtiyacı vardır. İşte şimdi solunum sisteminden bahsetmenin tam zamanı. Ama önce durun, bir soluk alayım. İkinci ayrımın sonu.